Ayrım 18.
Neyse ki böyle bir şeye gerek olmadı. Sancak Bey de diğer dindar arkadaşlarım gibi bu olayı kaderci bir biçimde yorumlamıştı. Yüce Allah bize isteğini nasıl da gösterdi. Suikastçının emeline ulaşmadan elçinin atının çifteleriyle ölmesi bunun en somut kanıtı değil midir? Peygamberin doğumunun kutlanması sırasında İran'da bir iç savaş başladı. Osmanlı siyaset ve din adamları bu gelişmelerle oldukça rahatlamıştı. Bizim vali bile evinde mevlit okutmak için dostum Hüseyin'in dergahından birilerini ayarlamanın peşine düşmüştü. Ben o gece haremde hanımımın yanında olmayı tercih etmiştim. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, yılın ilk karının Konya'yı beyaz bir battaniye gibi kapladığı bu geceyi harıl harıl yanan bir ocağın başında geçirmek çok daha zevkliydi. İkincisi ise perdenin bu tarafı için bir kadın hafızın geleceğini bilmemdi. Erkek hafız arkadaşımdı ve nefis bir sesi vardı ama bu kadın çok daha iyiydi. Aslında kadınlar bu konuda bence erkeklerden daima daha üstündüler. Çünkü onlar teknikten çok duyguyu ön plana çıkarıyorlardı. Tıpkı doğanın renklerini bir halıya taşımaktaki hünerleri gibiydi bu da. Tam haremin kadınları ve misafirleri yerlerine oturuyorlardı ki evin küçük oğlu içeri girdi. Herkes bu sevimli çocuğu okşayıp sevmeye başladı. Ona iltifatlar edip eğleniyorlardı. Aman da ne kocaman olmuş bu delikanlı. Artık büyümüş de Mevlid'i selamlıkta dinleyecekmiş. Maşallah da maşallah. Ama gördünüz mü? Yine de koşa koşa annesine geliyor. 4 yaşındaki Afacan bu dalga geçmelerle kendine göre kahramanca mücadele ediyordu ama hırsından gözünün yaşarmasını engelleyememişti. Konuşmaya çalışsa da kadınların kahkahalarından sesini duyuramıyordu. Neyse sonunda bunu başardı. Ben bebek değilim. Babam buraya beni devlet işi için yolladı. Oo diye bağırdı kadınlar. Devlet işi. Babasının çocuğu heveslendirmek için bunu söylediği kesindi. Çocuk bu olaycı tavırları aldırmayarak bana döndü ve kadınların aptallıklarıyla boşa zaman harcayamayız, değil mi? Dedi. Bir kadının devlet işlerini aptalca bulmasının onda aranan en büyük haslet olduğunu söyleyerek çocuğun kafasını karıştıracak değildim. Üstad dedi çocuk. Babam seni çağırıyor. Mevlid'i beraber dinleyecekmişsiniz. Küçük amcam diye cevap verdim. Baban çok yüce gönüllü ama ben ona daha önce söylemiştim. Bu geceyi hanımımla geçirmem gerekiyor. Ama hayır çağırıyor diye ısrar etti çocuk. Konukların arasında yeni biri var. Kim olduğunu asla bilemezsin. Onun için ben söyleyeyim. Ferhat Bey yine geldi. Ayağa kalktığımda hanımımın gözleriyle karşılaştım. Bana merak dolu bakışlarla bakıyordu. Ve sanki bu merak benim gözlerimi de doldurmuştu. Bunu haremden çıkıp erkekler dünyasına giderken bir nişan gibi taşıdım. İçeri girdiğimde selamlık hala gürültü içindeydi. Haremde küçük bir fırtına yaratan kişi belli ki burayı da epey karıştırmıştı. Hanımımın gözlerine emanet ettiği merak, ev sahibimizin yanındaki onur koltuğunda oturan adamı görünce tatmin oldu. Ayağa kalkıp derin bir saygı ve sevgiyle beni selamladığında, benim haremden buraya gelişime dair bazı özel mesajları almış olduğunu anladım. Aşkından bir küçücük haber alabilmek için gözlerimin bebeğine bakıyordu. Başımı çevirdim ve hırçın sayılabilecek bir ses tonuyla buraya neden geldiğini sordum. Yalnızca ben efendimizin, sultanın emrindeyim dedi. Detayları vali açıklamaya girişti. İranlılara karşı savaşırken göstermiş olduğu kahramanlıklardan ötürü dostumuz Ferhat Bey alay başı olmuş. Allah'a şükürler olsun ki bizimle birlikte kalacak. Konya'da mı? Diye aptalca sordum. Tabii ki Konya'da diye cevap verdi vali. Sonra Ferhat'a dönerek iltifatlarını sürdürdü. Dostum artık önünde bir yığın kapı açılacak. Harem kapıları mı? Adama doğru sert bir bakış attım ama o bambaşka bir havadaydı. Bunun farkına bile varmadı. Paniğim artıyordu, sordum. Ne kadar kalacaksınız? Bu sultanımıza bağlıdır. Ve tabii ki Allah'ın iznini, diye cevap verdi Ferhat. İnşallah diye ekledi ev sahibimiz. İnşallah uzun yıllar olsun. Ferhat buna kendisi de inşallah diye katılmak yerine kibarca gülümseyip başını öne eğdi. Efendim Sokullu Paşa'nın bu yükselmeyle bir ilgisi var mı diye sorularımı sürdürdüm. Paşa'nın bile haremine karşı aldırmazlık içinde olabileceğine inanmazdım. Sorumun gerçek nedenini anladığından emindim ama Ferhat nazik bir tavır içinde ben sanki efendimden haber almak istiyormuşum gibi Sokulu'nun kabul ettiği yabancı elçilere varana kadar bir yığın detay anlatmaya başladı. Sokullu adı dört bir yanda isyankarların ödünü patlatıyor artık. Sen korkmuyor musun? Bakışlarımla onu ikaz etmeye çalıştım ama konuşmasını kesmedim. Konya'da meğerse ne huzurluymuşuz. Ferhat daha önce dedikodu olarak kulağımıza gelen şeyleri ateşli bir hızla ballandırarak anlatıyordu. Yemen'deki isyanın bastırılışı, Piyale Paşa'nın deniz zaferleri, bu nedenle ikinci vezirliğe yükseltilmesi, Selim'in dirayetsizliklerine karşın Sokulu'nun yönetimde gösterdiği büyük beceri. Bu gösteriyi sesimi çıkarmadan dinliyordum. Vali ise belki de bütün bunlar ona, kendisinin anlatılan dünyadan ne kadar kopuk olduğunu hatırlattığı için konuyu bir an önce kapatmak istercesine, ne müthiş bir zeka dedi. Bunun üzerine ben de cesaretlenerek, nerede kalacaksınız diye sordum. Vali yine lafa karıştı. Tabii ki burada kalacak. Kışla da rahat edemez. Bir yer kiralayıp otursa, yalnız kalacak. Bu rahatsızlıktan da beterdir. Evet, bizim misafirimiz olacak Ferhat Bey. Ona gel seni evlendirelim dedim. Yakışıklılığından yoksun bırakmamalı haremleri, değil mi? Vali gevrek gevrek güldükten sonra sözlerine devam etti. Ona büyük kızımı vereyim sana bile dedim ama kabul etmiyor. Başkası olsa alınırdı ama ben alınmadım. Bunca yıllık ömrüm ve bulunduğum makamlar bana evliliğin ne kadar önemli olduğunu gayet güzel öğretti. Evlilik bir yükselme kozudur. Ferhat da bunu şimdilik elinde tutuyor. Öyle değil mi Ferhat? İleride bir gün sultanın ona uygun göreceği bir eş çok daha işe yarayacaktır. Belki kendi hareminden bir köle kız. Belki de kendi kanından bir prenses. Kim bilir? Vezir-i Azam Sokullu Paşa da bekledi ve sonunda muradına erdi. İrade. Bu Osmanlı'yı yönetecek adamın en büyük işaretidir bence. Kendime sorup durmuşumdur. Eğer bir an evvel bir oğlan çocuğa sahip olmanın peşine düşmeseydim, belki ben de asil kandan bir prensesle evlenebilirdim. Ev sahibimiz bu konuşmasının beni ve Ferhat'ı ne kadar sıkmış olduğunun farkında bile değildi. Allah'tan ki küçük oğlu, belki de sıkılıp gelip babasının kucağına tırmandı ve adam çocuk sahibi olmanın dezavantajlarını unutuverdi. Arkasına yaslanıp mevlidi dinlemeye hazırlandı. Ne dervişi dinleyebildim, ne de haremdekini düşündüm. Hiçbir şiiri dinleyemeyecek kadar gergindim. Ertesi günde bu ruh halim devam etti. İsmihan meraklı bakışlarıyla dolaşıp durdu etrafımda. Bunu yapmadığında da hayallere daldığı belliydi. Bu sırada gözlerinin dolup yanaklarının kızarması hem duyduğu mutluluğun hem de suçluluğun belirtisiydi. Onu alıp bir an önce efendimin evine, İstanbul'a dönmeliydim. Orası çok daha güvenliydi. Ne yazık ki bu şu an için olanaksızdı. Kış başlamıştı ve böyle bir yolculuğu göze alamazdık. İsmihan yağan kara karşın, içinde yeniden ateşlenen duygularla kendini her fırsatta türbeye atıp dua ediyordu. Dolayısıyla onun açısından ortada bir can sıkıntısı ya da bezginlik söz konusu değildi. Bana gelince, dini konulara ilgi ve merakım eriyip gitmiş gibiydi. Geride kalan yalnızca başım sıkıştıkça tekrarladığım, "Tanrım bana yardım et" cümlesiydi. Çok canım sıkıldığında ise, "Eğer varsan, söyledikleri gibi merhametli değilsin. Sen olsa olsa yakaladığı kuşu işkence ederek öldürmeye çalışan bir küçük çocuksun" diyerek isyan ettiğim bile oluyordu. Ve korktuğum başıma geldi, haberleşme başladı. Önce valinin küçük oğlu bu iş için kullanıldı. Çocuk zaten Ferhat'a tapıyordu. Bunu anlar anlamaz onu öylesine azarladım ki, çocuk bir daha gözüme görünmez oldu. Arkasından ufaklığın ablasını kullanmaya kalktılar. Henüz çocuk olduğu için kız rahatlıkla dışarı çıkabiliyordu. Babasıyla uygun bir dille konuşmaya karar verdim. Allah'tan adamı artık kızının da kapanma çağına gelmiş olduğuna inandırmam zor olmadı. Ama aşıklar pes etmiyordu. Hadımlarımdan birini mektupçuluğa ikna etmeyi bile başardılar. Öylesine öfkelendim ki adamı hemen sattım. Hem de oldukça zarar ederek. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, meyve sepetleri, çiçek buketleri arasında şiirlerin, mektupların gidip gelmesine engel olamıyordum. Bir keresinde İsmihan'ın odasında koca bir demet mor çiçekli kekik gördüm. Bunu kırlara çıkmadıkça kimse toplayamazdı ve bu özgürlük ancak harem dışında birine ait olabilirdi. Bunu kimin yaptığını asla öğrenemedim ama baharlı tohumlarının ertesi akşamı Ferhat'ın iftarda yediği pirzolaları tatlandırdığını görünce tahmin etmekte de zorlanmadım. Öylesine bir endişe içindeydim ki bunun etkisiyle zaman zaman haksızlıklar yaptığım olmuyor değildi. Bir gün yine İsmihan'ın odasında yatağının başucundaki saksıda yeni tomurcuklanmaya başlayan alızları görünce kendimi tutamayıp olduğu gibi camdan dışarı fırlattım. Ama bu kez yanılmıştım. Alızların Ferhat'la bir ilgisi yoktu. Hanımımın odayı bir parça şenlendirmek için yaptığı bir şeydi bu. Ama doğrusu bir suçluluk duymadım. Çünkü benim her türlü engellememe, çabama karşın haberleşmelerin olanca hızıyla devam ettiğinden emindim. Hatta anlayabildiğim kadarıyla aşkları artık tomurcuk olmaktan çıkıp bir çiçeğe dönme yolundaydı. Bir gün bu kaygılarımı olanca titiz bir dille valiye anlatmaya çalıştım. Bizim Ferhat diye şaşkınlıkla sordum. Onun kafasında kadınlar en arka plandadır. Ata binmek, talim, onu en çok ilgilendiren işler bunlar. Ona Kıbrıs'tan gelmiş nefis bir kırmızı şarap ikram etmek istedim geçenlerde. Ne yaptı biliyor musun? Kibarca ama çok kesin bir dille reddetti. Öyle ki artık onun yanında ben bile içemiyorum. Belki böylesi daha iyi ama kışı şarapsız geçirmek yine de zor. Yaşlılıkta insan onun değerini daha iyi anlıyor. Validen bir şeyler ummak yararsızdı. Konuyu kapattım. Aşıkları yüzlemek de anlamsız olacaktı. İçinde bulundukları durumun ciddiyetini benden daha iyi bildiklerinden emindim. Ferhat bu yasak aşka karşın onurlu bir adamdı. Zavallı İsmihan ise elimi tutarak saatlerce oturuyordu benimle birlikte. Hiç konuşmadan. Belli ki benim onu kendi çılgınlığından korumamı bekliyordu. Başkalarının gıpta ettikleri konumlardaydılar. Ferhat imparatorluğun sipahi alayı komutanıydı. İsmihan'a gelince hem sultan kızı hem de vezir-i azam karısı olmayı kim istemezdi? Ama şu gerçek göz ardı edilemezdi. Her ikisi de bu durumun bedelini büyük acılar çekerek ödüyorlardı. Ama galiba bu uzaktan uzağa ümitsiz aşkı besleyen şey de acıydı. Bir sipahi acılara, zorluklara herkesten daha çok dayanabilmekle övünürdü. Bir kadınsa çocuk sahibi olabilmek uğruna çektiği acılarının lafını bile etmezdi. Evet, onlarınki acı dolu, umutsuz bir aşktı. Yardımcılarımdan bana ihanet edeni sattıktan sonra elimde kalanlarla işleri idare edebilirdim. Ama ne yazık ki eskisi kadar kolay olmayacaktı bu. Çünkü içlerinde en zeki ve yetenekli olan oydu. İstanbul'a dönene kadar daha iyisini bulmam olanaksızdı. Geriye kalan 4 adımla bu sorunu halletmekti. Yani her zamanki gibi iş yine başa düşmüştü. Ferhat'ın hakkından tek başıma gelmem gerekiyordu. Ve bir gün onu girmemesi gereken bir yerde, haremin kafesli pencerelerinin olduğu avluda görünce bunun zamanının geldiğini düşündüm. Ama o tek bir kelime bile söylemeden önümde saygıyla eğilip dışarı çıktı. Yüzündeki acı gülüş durumunu kabul eden bir göstergeydi. Güreşte yenildiği rakibini saygıyla selamlayan bir pehlivana benziyordu. Ama bu bir spor karşılaşması değildi. İşin sonu kanla bitebilirdi ve kimin kanı akarsa aksın şerefli insanların bu kanla lekeleneceği kesindi. Eğer başarısız olursam hem Ferhat hem de İsmihan ölümle yüz yüze gelecekti. Ferhat gerçek bir düşman değildi. Kafam karmakarışıktı. Kendilerini düşmana karşı korumaktan aciz iki çocuğu kollamaya çalışan bir silahşör gibiydim. 38. O yıl Ramazan kış ortasında başladı. Bu durumda oruç tutmak çok zor olmuyordu. Tabii yine de eve kapanarak geçirilen günler oldukça sıkıcıydı. Ay sonuna doğru karla kaplı yol kenarlarında, bahçelerde yabani sümbüller görünmeye başladı. Ramazan neredeyse bitiyordu. Son birkaç gün daha da sabırsızlanıp zorlanıyordu insan. Sanıyorum İsmihan ve Ferhat'ın yaşadıkları zorluk çok daha büyüktü. Aynı evin çatısı altında birbirinden ayrı olmak. Ve karlar erimeye başladı. Çok kısa bir süre sonra yollar tamamen temizlenip açılacaktı ve burada geçirdiğimiz bir yıllık kutsal ziyaret en sonunda bitecekti. Aşıkları o güne kadar birbirinden ayrı tutabileceğimden emindim. Aslında kendimi başarılı buluyordum. Bu Kütahya yollarındaki eşkıyanın ya da sakızlı Guistinyanilerin fiziki tehditleriyle savaşmaktan çok daha zor bir işti. Aşkla başa çıkmak bunların hiçbiriyle kıyaslanamazdı. Artık daha rahattım ve endişelerim azalmıştı. Kafamı dinleyebilmek için salı akşamları tekrar Hüseyin'in dergahına gitmeye başladım. Aslında daha önce düzenli olmasa da bir iki kez gitmiştim. Ama o sıralar içinde bulunduğum ruh hali tam olarak o alemi yaşamama engel olmuştu. İlahi ve semaya katılmadan izlemiştim müritleri. Ama artık kendimi daha iyi hissediyordum ve Sufi birliğine katılmakta bir sakınca görmedim. Halka içinde ben de dönmeye başladım. Ne yazık ki aynı sonuçla karşılaştım, yine allak bullaktım. Kendimi avlunun sert ve temiz havayla dolu karanlığına attım. Ve yine şafağa doğru Hüseyin yanıma geldi. Birlikte gökyüzünü seyrettik. Saman yolunu, diğer yıldızları. Müritlerin sessizce çektikleri esrar kadar sakinleştiriciydi bu da. Aklımdan geçenleri okuyabiliyor muydu acaba? Bazı dervişlerin böyle üstün sezgileri olduğu söyleniyordu. Sanıyorum Hüseyin de onlardan biriydi. Belki de beni iyi tanıması, yakınlığımız da bunun nedeni. Konuşmaya başladı. İlyas dedi. Sesi gecenin soğuğu kadar keskindi. Allah'ın yarattığı varlıkların en zekisiydi. Rumi'nin ondan çoktan etkilendiği söylenir. Musa'yı eğiten de odur. Başlangıçta bunu yapıp yapmamakta kuşkuluydu ama Musa öylesine ısrar etti ki ve İlyas da ondaki cevheri bildiği için bu eğitimi vermeyi kabul etti. Pekala dedim Musa'ya. Benimle gelebilirsin ama asla ve asla yaptıklarımı sorgulamayacaksın. Allah yolunda yürümek böyle bir iştir. Musa da tek isteğinin Allah yolunda yürümek olduğunu, ona hiçbir şey sormayacağını söyledi. Böylece iki adam dünyayı dolaşmaya başladılar ve denize ulaştılar. Yanlarında onları karşı kıyıya geçirecek kayıkçılara ödeyecek paraları yoktu. Ama iki yoksul balıkçı onları bedava karşıya geçirdi. Oraya ulaştıklarında İlyas kayığın tabanını deldi. Sonra da yürümeye devam etti. Musa şok geçirmişti. Bu zavallı yoksul balıkçılar bize yardım ettiler. Kayıkları onların tek geçim kaynağıydı diye düşündü öfkeyle. Ama dünyadaki yaratıkların en zekisine asla soru sormamak için yemin ettiğinden sesini çıkarmadı. İki adam bir süre sonra bir ağaca ulaştılar. Ağacın dibinde uyuyan bir çocuk vardı. Çocuk o kadar güzeldi ki Musa hayran oldu. Tam Allah'a bu güzellik için dua etmeye hazırlanırken birden İlyas çocuğun kafasını tek bir darbeyle koparıp attı. Musa öylesine şaşırmıştı ve üzgündü ki ağzını bile açamadı. Bunu istese de yapamayacak kadar kahrolmuştu. Şehirden oldukça uzaktaydılar. Boş, ıssız bir araziydi bulundukları yer. Arazinin ortalarında bir yerde bakımsızlıktan neredeyse çökmek üzere olan eski bir duvar vardı. İlyas orada durdu. Musa güneşin altında bunalarak duvarı tamir etmek zorunda kaldı. En sonunda Musa patladı ve konuşmaya başladı. "Efendim," dedi. "Anlamıyorum, bu çok saçma bir iş. Arazi ve duvar tamamen terk edilmiş. Hiç kimseye bir yararı olmayacak bu işi neden yapıyoruz? Bütün günü şiddet ve zulümle geçirdikten sonra bunun anlamı ne? O zavallı yoksulların kayığını batırmak, melek yüzlü bir çocuğu öldürmek, bütün bunlar Allah'a karşı çıkmak değil de nedir? Senin İlyas mı yoksa şeytan mı olduğundan kuşku eder oldu." "Allah'ın yolunda öğrenmen gereken ne çok şey var," dedi İlyas. Gelecekte peygamber olacak müridinin inancında bir gedik görmüştü, hafifçe başını salladı. "Sana bu duvarı tamir ettirdim çünkü bunun altında iki yoksul yetimin mirası var. Eğer bunu yapmasak, çocuklar büyüyüp de kendi elleriyle burayı kazıp onalana kadar başkaları çoktan gelip defineye sahip olacaktı. Kayık işini de anlamadın. O adamların tek mal varlığı, geçim kaynağı o kayık. Şehirde bir takım eşkıya türedi. Bunlar hırsızlık yapıyorlar. İnsanların mallarını ellerinden alıyorlar. Delik bir kayığı kimse çalmaz. Ve bu adamlar ortadan yok olana kadar iki balıkçı kayıklarını ancak tamir ederler." "Ya çocuk?" diye sordu Musa. "Tanrı'ya kendini affettirebilmek için bu konuda bir gerekçe yoktur." "Ama var," dedi İlyas. "Bu çocuk büyüdüğünde kötü ve zalim biri olacaktı. Güzelliği ile de insanları kolaylıkla etkileyip aldatacaktı. Ve o küçük eller büyüdüğünde insanların yalnız malını değil, canını da alacaktı." Hüseyin tekrar sözlerine devam etti. "Bazen," dedi, "Allah'a ulaşabilmek için onun koyduğu kuralları çiğnemek de gerekebilir. Yollar bir araçtır, amaç değil." Hiç konuşmadan gökyüzüne bir süre daha baktıktan sonra gidip sahur yemeğimizi yedik. Az sonra güneş doğacaktı ve yine oruca başlayacaktık. Bu öyküyü Ramazan bitip de biz İstanbul'a dönme hazırlıklarına girişene kadar sık sık tekrarladım. Hele de son kez çarşamba günü türbeye gittiğimizde. Hüseyin'in sözleri beynimde yankılanıyordu. Allah'a ulaşmak için bazen onun kurallarını çiğnemek de gerekebilir. Dualarımızı bitirmiştik. İsmihan, Mevlana'nın taşında tekrar oturmakta ısrar ediyordu. Tekrarın işin ruhuna aykırı bir davranış olduğunu biliyordum. Önceleri umutsuzluktan buna aldırmadığını düşündüm ama onun taşa oturmasına yardım ederken bu ısrarın içinde yatan gerçeği anladım. Konya'da kaldığımız süre içinde dileği değişmişti. İlk dileği bir çocuktu ve bu genç bir sipahinin ona görünmesiyle anlamlanmıştı. Yeni dileğinin gerçekleşmesini bana dayandırdığı umutsuzca gözlerime diktiği bakışlarından belliydi. Gidip oturmamı istediğinde yine hayır dedim. Ses tonum dile gelen sözlerine değil, gözlerine bir cevaptı. "Belki de hiçbir arzun yok Abdullah," dedi. "Ama sevgili İsmihan'ın mutluluğu için olsun biraz dua edemez misin? Kalbi kırık bir kadına hizmet etmek güzel bir şey değil mi?" Tekrar reddettim. Ama söylediği şeylerden çok etkilenmiştim. İsmihan'ı ve diğerlerini arabalara bindirip eve yolladım. Ne yapacağımı biliyordum. Onun nerede olduğunu da. Her kadınlar gününde yaptığı gibi caminin olduğu meydanda dolanıyordu. Yönetimimiz altındaki insanları yakından tanıyıp ona göre planlar yapmaya çalışıyor demişti vali. Burada yanı başımda oturmaktan çok daha yararlı bir iş yapıyor halkın arasında dolaşarak. Oysa iş bu kadar basit değildi. Gerçek arzusunun İsmihan'ı bir an için olsun görebilmek olduğunu biliyordum. İsmihan da bunu hissediyordu. Kendine olağanüstü dikkat ettiğinin farkındaydım. Saçları, elbiseleri, tülleri, hepsi de büyük bir özen ve güzellik içinde oluyordu. Bu konuda bir kuşkum olsaydı bile, o gün bu ortadan kalkmıştı. Herkes evine gitmişti. Bir garip köylü gibi meydanda oturan bir tek o kalmıştı. Neyi bekliyor olabilirdi? Beni aldatamazdı. Bana döndüğünde gözlerindeki yaşları gördüm. Belki de yağmur damlalarıydı bunlar ama beni esas şaşırtan elindeki kınından sıyrılmış hançeri oldu. Sipahilerin tümü de bu hançeri İslam'ın ve imparatorluğun düşmanlarına karşı kullanmak için yemin ederlerdi. Bunu biliyordum. Ama bu kez hançer düşmana değil sahibine dönüktü. Beni görünce ne yapacağını bilemeden şaşkınlıkla elini kesti. Ciddi bir yara değildi. Yine de bileğini saran kanın kızıllığı ikimizi de etkilemişti. Kendini çabuk toparlamıştı. Sanki böyle bir şey hiç olmamış gibi konuşmaya başladık. Bir iki resmi hatır sormadan sonra "Abdullah, dostum," dedi. Vahşi Avustralyalılarla, Kürtlerle ve iyi eğitilmiş savaşçı İranlılarla karşılaştım. Ama bilmiyorum önümüzdeki pazar sizden ayrılırken aynı cesareti gösterebilecek miyim? Bu bana ölümden de beter geliyor. "Sen delisin," dedim. "Aşk seni çıldırtmış." Bunu zaten biliyordum. Umutsuz aşkının onu sürüklediği acı tufanının içinde sürükleniyordu genç sipahi. Ölüm bile aklından geçiyordu. Hiç konuşmadan elini sarmasına yardım ettim. Vezir-i Azam'a hizmet ederken oldu diye şaka yapmaya çalıştı. Onunla birlikte konağa kadar yürüdüm. Allah kendi hizmetindeki sadık bir kulunu aşk uğruna bir kadın uğruna ölüme yollayamaz diye düşünüyordum. Kendisine yürekten bağlı, tek dileği bir çocuk ve sevgi olan bir kadını da gözden çıkarmayacağı gibi. Ki o kadın koskoca Anadolu'yu bu amacın gerçekleşmesi için baştan başa kat etmişti. Ve ben Venedikli Giorgio, ne kadar yabancıydım bu insanlara. Ama onların tanrısı hakkında fikir yürütmeye hakkım var mıydı?